Ayrım 5.
Sonra Faruk terli ve şişman gelir, anne acıktım der, birden bir solukta hepsini içer bitirir. Aferin. Örtüyü çıkardım, gittim masaya seriyordum ki kokusunu aldım. Faruk Bey dün gece masanın üstüne rakı dökmüş. Gittim, beze aldım, sildim. Su kaynamış çayı demledim. Dünden kalma süt de var. Nevzat'a yarın giderim. Aklıma kahve geliyordu ama kendimi tuttum, işe verdim. Dalmışım, vakit geçmiş. Sofrayı kurarken merdivenlerden Faruk Bey indi. Basamakları gıcırtıdan ağır yürüyüşü dedesininki gibi. Esnedi, bir şeyler homurdandı. Çay demledim dedim. Oturun, size kahvaltı vereceğim. Dün gece içerken oturduğu sandalyeye çöktü. Süt de ister misiniz dedim. Yağlı, iyi süt var. Peki getir dedi. Mideme iyi gelir. Mutfağa gittim. Mide. İçe içe biriken zehirli sular sonunda orada bir delik açar. İçersen artık ölürsün demişti büyük hanım. Doktor ne dedi, duydun değil mi? Doğan Bey önüne bakıyor, düşünüyordu. Sonra şöyle dedi. Kafam işlemeyeceğine öleyim daha iyi. Anne, düşünmeden yaşayamam ben ve büyük hanım bu düşünmek değil yavrum. Yalnızca hüzünlenmek dedi. Ama birbirlerini dinlemeyi unutmuşlardı artık. Sonra Doğan Bey o mektupları yaza yaza öldü. Ağzından kan geliyordu. Babası gibi. Belli ki midesinden. Büyük hanım bağıra bağıra ağlıyor, beni çağırıyordu. Sanki benim elimden bir şey gelebilirmiş gibi. Ölmeden önce kanlı gömleğini çıkarttım, ütülü temiz gömleğini giydirdim, öldü. Mezarlığa gideceğiz. Sütü kaynatıp güzelce bardağına koydum. Mide karanlık, bilinmeyen bir alemdir ki bir tek Yunus peygamber bilir. Ben o karanlık deliği düşününce ürperirdim. Ama benim midem sanki yok gibidir. Çünkü kendi sınırlarımı bilirim. Onlar gibi değilim ki, unutmasını da bilirim. Sütünü götürünce baktım. Nilgün gelmiş, ne çabuk. Saçları ıslak, güzel. Kahvaltılarınızı vereyim mi dedim. Babaannem kahvaltıya inmiyor mu dedi Nilgün. İniyor dedim. Sabahları ve akşamları iner. Öğleleri niye inmiyor? Plajın gürültüsünden hoşlanmaz dedim. Öğleleri ben tepsisini yukarı çıkarırım. Babaanneyi bekleyelim dedi Nilgün. Ne zaman uyanır? Çoktan uyanmıştır dedim. Saatime baktım, 8:30. Ha Recep dedi Nilgün. Ben bakkaldan gazeteyi aldım. Sabahları bundan sonra ben alayım. Siz bilirsiniz dedim. Çıkıyordum. Alıyorsun da ne oluyor diye birden bağırdı Faruk Bey. Kaç kişinin kaç kişiyi öldürdüğünü, kaçının faşist, kaçının Marksist, kaçının ilgisiz olduğunu öğreniyorsun da ne oluyor? Ben içeri girdim, yukarı çıkıyorum. Nedir bu acele, nedir istediğiniz, neden azla yetinmezsiniz? Sen bilemezsin Recep. Ölüm. Düşünürüm, korkarım. Çünkü insan merak eder. Bütün bilimin başı meraktır demişti Selahattin Bey. Anladın mı Recep? Yukarı vardım, kapısını tıklattım. Kim o dedi. Benim büyük hanım dedim, içeri girdim. Dolabını açmış karıştırıyormuş. Kapağını kapar gibi yaptı. Ne var dedi. Niye bağırışıyorlar aşağıda? Sizi kahvaltıya bekliyorlar. Bunun için mi bağırışıyorlar? Dolabın eski kokusu odaya yayılmış, kokluyordum. Hatırlıyordum. Efendim dedim. Hayır, şakalaşıyorlar. Sabah sabah masa başında mı? Eğer bunu merak ediyorsanız söyleyeyim büyük hanım dedim. Faruk Bey içmiyor. Bu saatte içilir mi? Onları koruma dedi. Bana yalan da söyleme. Ben hemen anlarım. Yalan söylemiyorum dedim. Sizi kahvaltıya bekliyorlar. Dolabın açık kapağına baktı. İndireyim mi sizi aşağı? Hayır. Yatakta mı yiyeceksiniz? Tepsiyi çıkarayım mı? Çıkar dedi. Onlara da söyle hazır olsunlar. Hazırlar. Kapıyı kapa. Kapadım. Merdivenleri indim. Sanki içinde hiç görmediği ve giymediği bir şey bulacakmış gibi her yıl mezarlığa gitmeden önce dolabını bir kere daha karıştırır ve sonunda gene giydiği aynı tuhaf korkunç kalın paltodur. Mutfağa girdim, ekmek koydum, sonra götürdüm. Oku diyordu Faruk Bey Nilgün'e. Oku bakalım bugün kaç ölüymüş. 17 dedi Nilgün. Ne sonuç çıkıyor bundan dedi Faruk Bey. Nilgün abisini duymamış gibi burnunu gazeteye daha da soktu. Bir anlamı filan da kalmadı artık dedi Faruk Bey. Biraz memnun. Büyük hanım kahvaltıya inmeyecekmiş dedim. Sizinkileri veriyorum. Niye inmiyor? Bilmiyorum dedim. Dolabını karıştırıyor. İyi, bizimkileri getir. Nilgün hanım dedim. Mayonuz ıslak ıslak oturuyorsunuz. Üşüyeceksiniz. Yukarı çıkın, giyinin de öyle okursunuz gazetenizi. Bak, duymadı bile seni dedi Faruk Bey. Gazetelere inanacak kadar genç daha o. Ölüleri okuyor heyecanla. Nilgün bana gülümseyerek baktı. Ben de mutfağa indim. Gazetelere inanmak, ekmekleri çevirdim. Büyük hanımın tepsisini hazırladım. Büyük hanım gazeteyi tanıdık bir ölü var mı diye okur. Bomba ve kurşunla delik deşik genç bir ölüyü değil, yatağında ölen yaşlı biri var mı diye. Tepsisini götürüyorum. Bazen ölüm ilanlarındaki soyadlarını çıkaramadığı için öfkelenir, söylenir, sonra gazeteden keser. Çok öfkeli değilse bazen ben yanındayken soyadlarıyla alay eder. Uydurma adlar bunlar. Cehennemlikler. Ne demek soyadı? Düşündüm. Bana soyadını veren babamın ve benim soyadım Karataş'tır. Ne demek olduğu açık. Oysa bazıları ne demek olduğunu anlayamam. Bunlarınki öyledir. Kapıyı tıklattım, içeri girdim. Büyük hanım hala dolabının başında. Kahvaltınızı getirdim büyük hanım. Bırak oraya. Hemen yiyin dedim. Sütünüz soğumasın. Peki peki dedi. Gözü tepside değil dolapta. Kapıyı ört. Örttüm. Sonra ekmekler geldi aklıma. Koşa koşa indim. Neyse yanmamışlar. Nilgün hanımın yumurtasını, kahvaltılıklarını tepsiye koyup götürdüm. Kusura bakmayın geciktim dedim. Metin kahvaltıya gelmeyecek mi dedi Faruk Bey. Peki. Yeniden yukarı çıktım. Odasına gidip Metin'i uyandırdım. Pancurlarını açtım. Homurdanıyordu. Aşağı indim. Nilgün çay istiyormuş. Mutfağa gittim. Demli çay koydum. Götürdüğümde baktım. Metin hemen aşağı inmiş oturmuş bile. Kahvaltınızı şimdi getiriyorum dedim. Kaçta geldi dün akşam sen dedi Faruk Bey. Unuttum dedi Metin. Üzerinde yalnızca mayoyla gömlek var. Arabada benzin bıraktın mı dedi Faruk Bey. Merak etme abi dedi Metin. Başkalarının arabalarıyla gezdik. Anadolu burada pek şey kalıyor. Ne kalıyor dedi Nilgün. Sen gazeteni okusana dedi Metin. Ben abimle konuşuyorum. İçeri çayını almaya gittim. Yeni ekmek koydum kızarsın. Koyu çayını götürdüm. Süt de ister misiniz Metin Bey dedim. Hepsi seni sordular dedi Metin. Bana ne dedi Nilgün. Eskiden o kızlarla canciğer kuzu sarmasıydın dedi Metin. İçtiğiniz su ayrı gitmezdi. Şimdi biraz kitap okudun onları küçümsüyorsun. Küçümsemiyorum. Yalnızca onları görmek istemiyorum. Küçümsüyorsun. Hiç olmazsa insan bir selam söyler. Söylemiyorum işte dedi Nilgün. Süt de ister misiniz Metin Bey dedim. Gördün mü? Çok ideolojik oldun. Çok çiğ. Sen ideolojik ne demek biliyor musun dedi Nilgün. Bilmez olur muyum dedi Metin. Öyle bir ablam var. Beyni yeni yıkandı. Her gün görüyorum. Aptal. Süt de ister misiniz Metin Bey? Çocuklar yapmayın çocuklar diyordu Faruk Bey. Süt istemem dedi Metin. Mutfağa koştum. Ekmekleri çevirdim. Beynini yıkamışlar. Hepsinin beyninin içindeki o pislikler, o boş inançlar ve yalanlar temizlenmedikçe bize kurtuluş yok derdi Selahattin Bey. Onun için yıllardır yazıyorum ben Fatma. Onun için. Kendime bir bardak süt aldım. Yarısını içtim. Ekmekler kızarınca götürdüm. Mezarlıkta babaanne dua ederken siz de edin diyordu Faruk Bey. Teyzemin öğrettiği duaları unuttum dedi Nilgün. Ne çabuk unuttun dedi Metin. Canım ben de unuttum dedi Faruk Bey. Yani ellerinizi onun gibi açın da üzülmesin diyorum. Merak etme açarım dedi Metin. Böyle şeyleri önemsemem ben. Sen de aç olur mu Nilgün dedi Faruk Bey. Başına da bir şey bağla. Peki dedi Nilgün. Bu senin ideolojik inançlarına ters düşmeyecek mi diyordu Metin. Ben çıktım yukarı gittim. Büyük hanımın kapısını tıklattım. İçeri girdim. Kahvaltısını etmiş gene dolabın başına geçmiş. Ne var dedi ne istiyorsun. Bir bardak süt daha ister misiniz. İstemem. Tepsisini alıyordum. Birden dolabın kapısını kapadı ve bağırdı. Yaklaşma. Dolabınıza yaklaşmıyorum büyük hanım dedim. Görüyorsunuz yalnızca tepsiyi alıyorum. Ne yapıyorlar aşağıda. Hazırlanıyorlar. Ben hala seçemedim dedi ve sanki birden utandı ve dolabına bakmaya başladı. Acele edin büyük hanım dedim. Sonra sıcağa kalacağız. Peki peki kapıyı iyi kapa. Mutfağa indim bulaşık için su koydum. Sütümün kalan yarısını içiyor su ısınsın diye bekliyordum. Mezarlığı düşündüm heyecanlandım. Biraz tuhaf oldum. Çamaşırlıktaki eşyalarını araçlarını da düşündüm. İnsan ağlamak ister bazen mezarlıkta. Gittim Metin Bey bir çay istedi götürdüm. Faruk Bey sigara içerek bahçeye bakıyor susuyorlardı. İçeri gittim bulaşıkları bitirdim. Sonra gittiğimde Metin Bey giyinmiş gelmişti. Ben de döndüm, önlüğümü çıkardım. Kravatıma, ceketime baktım, saçlarımı taradım. Berber saçlarımı taradıktan sonra yaptığım gibi aynada kendi kendime gülümsedim, dışarı çıktım. Hazırız diyorlardı. Yukarı çıktım. Neyse, sonunda büyük hanım giyinmiş. İşte gene üzerinde aynı kara, korkunç palto. Etekleri büyük hanımın uzun boyu her yıl biraz daha kısaldığı için yere değiyor ve değdiği yerden ayaklarındaki tuhaf ayakkabıların sivri burunları, iki kardeş çirkinin meraklı burnu gibi dışarı uzanıyor. Başına örtü bağlıyordu. Beni görünce sanki utandı, biraz sustuk. Bu sıcakta bunlarla terleyeceksiniz dedim. Hazır mı herkes dedi. Hazırlar. Odaya baktı, bir şeyler aradı. Dolabının kapalı olduğunu gördü, gene bir şeyler aradı ve gene dolaba baktıktan sonra hadi indir bakalım beni aşağı dedi. Odadan çıktık, kapıyı çektiğimi gördü ama bir de kendi eliyle itti. Merdivenlerin başında bastonuna değil bana yaslandı. Ağır ağır aşağı indik, kapılardan geçtik. Ötekiler geldiler. Büyük hanımı arabaya bindiriyorduk. Kapıları iyi kapattınız mı dedi. Evet büyük hanım dedim ama gene de gittim kapıları bir daha çektim. İttim ki görsün kapandığını. Sonunda şükür arabaya bindi. 7. Allah'ım, birden ne tuhaf araba sallanarak hareket edince çocukluğumun at arabasına binmişim gibi heyecanlanıverdim ben. Ama sonra sizleri düşündüm. Siz mezardaki zavallıcıkları. O zaman ağlayacağımı sandım ama daha değil Fatma. Çünkü kapılar arasından geçip sokağa çıkan arabanın pencerelerinden dışarı bakıyordum ve Recep evde, şimdi yalnız mı kalacak düşünüyordum ki araba durdu ve bekledik. Ve biraz sonra Cüce de geldi. Öteki kapıdan bindi, o da arkaya geçti ve yeniden. Kapıları iyi kapadın değil mi Recep? Yola koyulurken araba, evet Faruk Bey, ben koltuğuma sıkıca yaslandım ve babaanne duydunuz değil mi? Recep kapıları iyi kapamış. Sonra gene geçen yılki gibi açık kaldı diye başlamayın. Onları düşünmeye başladım ve tabii hatırladığım kapandığını söyledikleri o bahçe kapısının üstüne Doktor Selahattin diye bir pirinç lehva asmıştın Selahattin. Muayene saatleri de şöyledir ve yoksul olanlardan para almayacağım Fatma diyordu. Halkla temas etmek istiyorum. Daha henüz pek fazla hastamız yok tabii. Büyük bir şehirde değil, bu ücra deniz kıyısındayız. Birkaç zavallı köylüden başka hiç insan sahi yoktu o zamanlar. Şimdi başımı kaldırınca şu apartmanlara, dükkanlara, kalabalığa, yarı çıplaklara bak Allah'ım. Plajın içinde. Bakma Fatma. O ne gürültü öyle. Hepsi üst üste alt alta. Bak senin sevgili cehennemin yeryüzüne indi Selahattin. Başardın. Eğer isteğin buysa tabii. Şu kalabalığa bak. Belki de buydu. Çok merakla bakıyor değil mi babaanne? Hayır hiç bakmıyorum. Ama senin arsız torunların Selahattin. Yolu uzatıp sizi biraz gezdirelim mi babaanne? Senin günahsız karını da galiba senin gibi sanıyorlarmış. Evet ne yapsınlar zavallı çocuklar öyle yetiştirilmişler. Çünkü Selahattin sen oğlunu da kendine benzettin. Doğan da çocuklarına ilgi duymadı. Anne bunlara artık teyzeleri bakar. Benim halim yok. Teyzeleri bakarsa böyle olurlar işte. Babaanneleri mezara giderken bütün o çirkinlikleri seyretmeye meraklı sanırlar. Sanmayın. Bakın ben bakmıyorum bile. Başım önüme düşerken çantamı açıyorum. İçinden çıkan ihtiyar kokumu kokluyorum. Ve küçük kuru ellerim çantanın timsah karanlığı içinden küçük mendilimi buluyor ve kuru gözlerime değdiriyorum. Çünkü düşüncem onlarla dolu. Yalnızca onlarla. Şimdi ağlanacak ne var babaanne ağlamayın. Ama bilmiyorlar ki benim sizleri ne kadar sevdiğimi ve bu güneşli günde sizlerin ölmüş olduğunuzu düşünmeye dayanamadığımı bilmiyorlar ki. Mendili biraz daha gözlerime dokundurdum. Zavallı ben ve peki yeter artık Fatma. Bütün ömrüm acılar içinde geçtiği için ben katlanmasını da bilirim. Peki şimdilik geçti. Yok bir şey. Bakın başımı önümden kaldırdım seyrediyorum. Apartmanları, duvarları, plastik yazıları, afişleri, vitrinleri, renkleri. Ama hemen gene başlıyorum iğrenmeye. Aman Allah'ım ne çirkinlik. Bakma artık Fatma. Ben. Babaanne buraları eskiden nasıldı? Kendi düşüncelerime ve acılarıma kapanmışım ve sizin söylediklerinizi duymuyorum ki anlatayım. Eskiden buranın bahçeler, bahçeler içinde ne güzel bahçeler. Şimdi neredeler olduğunu anlatayım. Kimsecikler yoktu ve o ilk yıllarda daha şeytan dedenize teslim almadan önce akşamüstleri gel Fatma seninle gezelim derdi. Kusura bakma burada tıkışıp kaldım. Seni hiçbir yere götüremiyorum. Ansiklopedim beni çok yoruyor. Vaktim hiç yok diyen ben doğulu bir despot erkek gibi davranmak istemem. Karımı eğlendirmek ve mutlu kılmak isterim. Gel bari biraz bahçelerde yürüyelim. Hem konuşuruz. Bak bugün neler okudum. Bilimin vazgeçilmezliğini ve bizde her şeyin bilimsizlik yüzünden böyle sefil olduğunu düşünüyorum. Bizde de bir rönesans, bir bilim uyanışı gerektiğini artık kesinlikle anlamış vaziyetteyim. Önümde görülmesi gereken korkunç büyük bir görev var ve bu kimsesiz köşeye bunları okuyup düşünebileyim diye beni sürgün ettiği için aslında Talat Paşa'ya şükrediyorum. Çünkü bu yalnızlık ve boş saatler olmasaydı bütün bu düşüncelere varamayacaktım ve bu tarihsel görevin önemini ben hiçbir zaman kavrayamayacaktım Fatma. Zaten Rousseau da bütün o düşüncelerini kırlarda, doğanın ortasında bir yalnız gezerin hayalleri ama biz ikimiz geziyoruz. Malbora Malbora, başımı kaldırıp bakınca korktum. Kolunu arabanın içine sokacak sanki. Küçük çocuk ezileceksin ve betonlar arasından çıkıp sonunda şükür bahçeler arasına girmişiz. Yokuşun iki yanında. Çok sıcak değil mi abi? Dizilmiş o ilk yıllarda bizim Selahattin'le yürüdüğümüz ve tek tük bir iki zavallı köylü görünce durup selam verirlerdi. Daha o zaman korkmaya başlamışlardı. Doktor bey, karım çok hasta, gelir misiniz? Allah sizden razı olsun, çünkü o da azıtmamıştı. Zavallılar Fatma. Onlara acıyorum, para almadım. Ne yapayım? Ama paraya ihtiyacı olduğu zaman da zaten onlar gelmiyorlardı. O zaman benim yüzüklerim, elmaslarım, dolabı kapamış mıydım acaba? Kapamıştım. Babaanneciğim, iyisiniz değil mi? Ama insanı rahat bırakmazlar ki. Bunlar bu saçma sorularla. Mendilimi gözlerime değdirdim. İnsan rahmetli kocasının ve oğlunun mezarına giderken nasıl iyi olabilirmiş? Artık ben size... Bakın babaanne, İsmail'lerin evin önünden geçiyoruz. Burası. Yalnızca acıyorum. Ama bak ne diyorlar. Allah'ın burasıymış. Topal'ın evi. Ama ben bakmıyorum. Senin piçin. Biliyorlar mı? Ben. Recep nasıl İsmail? Bilmiyorum ve dikkatli. İyi, piyango satıyor. Dinliyorum. Hayır, duymuyorsun Fatma sen. Ayağı nasıl? Yalnızca kendimi ve kocamı ve oğlumu günahtan korumak için. Bunda. Eskisi gibi Faruk Bey, aksıyor. Benim bir suçum olduğunu kimse biliyor mu? Gidip onlara. Hasan nasıl? Söylemiş midir cüce? Onlar da dedeleri ve babaları. Dersleri kötü. İngilizce ve matematikten bekliyor. İşi de yok. Gibi eşitliğe meraklı oldukları için hadi bakalım derlermiş. Babaanne, onlar bizim amcalarımızmış. Babaanne, hiç bilmiyorduk. Tövbe Fatma, düşünmesene. Sen bugün bunları düşünmek için mi buralara geldin? Ama hala gelmedik. Ben ağlayacağım. Mendilimi gözlerime dokundurmaya başladım. Zaten benim bu kederli günümde bunların arabaya oturup havadan sudan sanki gezmeye gidiyormuş gibi eskiden 40 yılın tekinde gezmeye bir kere tek atlı bir araba gelmişti de Selahattin'le bitmeyen yokuş at arabasıyla tiki taka tiki taka çıkmıştık. Ne iyi ettik Fatma. Ansiklopedime çalışmaktan başka bir şeye vakit bulamıyordum. Keşke bir şişe şarap da alsaydım. Hazır lop yumurtalar, kıra gider otururuz. Ama yalnızca hava almak için, doğa için, yoksa bizimkiler gibi patlayıncaya kadar Alaturka tıkınmak için değil. Buradan deniz ne güzel gözüküyormuş. Buna Avrupa'da piknik diyorlar. Her şeyi ölçülü yapıyorlar. Fatma, inşallah biz de bir gün öyle olacağız. Oğullarımıza yetişmez belki ama torunlarımız, hem de kızlı erkekli inşallah. Geldik babaanne, geldik bakın. O zaman hep birlikte bilimin egemen olduğu o günlerde bizim torunlarımız Avrupa ülkelerinden bir farkı kalmayan bizim ülkemizde mutlu yaşayacaklar. Torunlarım benim mezarıma gelirler. Senin Selahattin ve arabanın motoru susunca yüreğim attı. Ne sessizmiş burası. Sıcakta cırcırlar, 90 yaşında ölüm, inip kapıyı açtılar. Gelin babaanne, verin bana elinizi. At arabasından inmekten de zormuş bu plastik şeyden inmek. Allah korusun, bir düşersem hemen ölürmüşüm de hemen gömerlermiş. Belki sevinirler. Hah şöyle, koluma girin, yaslanın bana babaanne. Belki de üzülürler. Tövbe, hem niye öyle düşünüyorum şimdi? Dışarı çıktım. Mezar taşları arasından yürüdükçe biri bir kolumda, öteki öbür kolumda ağır ağır giderken Allah'ım sen affet, yüreğime korkular salıyor bu mezar taşları. İyi misiniz babaanne? Sıcakta, kimsesiz, terk edilmiş ve yanık kuru ot kokusu içinde bir gün ben de bu mezarların neredeydi, içine gireceğimi şimdi düşünme Fatma. Bu tarafa gideceğiz Faruk Bey. Baksana hala konuşuyor cüce. Onların yattığı yeri torunlarından daha iyi bildiğini kanıtlamak için. Çünkü ben onun oğluyum mu demek istiyorsun. Ama ötekiler de babalarının ve sahi annelerinin de. Burası. Mezarını. Geldik babaanne, burası. Görünce ben yüreğim şimdi ağlayacağım. İşte buradasınız. Zavallıcıklar. Siz de çıkın kollarımdan. Beni onlarla yalnız bırakın. Mendilimle gözlerimi sildim ve sizleri burada görünce Ya Rabbi, niye benim de canımı almadın sanki? Tövbe, biliyorum zaten. Ben şeytana bir kere olsun uymadım. Ama ben buraya sizi suçlamaya değil, şimdi ağlayacağım. Burnumu sildim ve bir an nefesimi tutunca cırcırları duydum. Ve mendilimi cebime koyup ellerimi açıp ben Allah'a sizin için Fatiha okuyorum. Okuyorum, okudum, bitti. Başımı kaldırdım. Baktım, neyse onlar da ellerini açmışlar. Aferin, Nilgün başını güzel bağlamış. Ama şu cücenin gösteriş merakından iğreniyorum. Allah'ım sen affet. Bir insanın piçliğinden gururlanmasına ben dayanamıyorum. Sanki hepimizden çok o seviyor da seni Selahattin daha çok dua ediyor. Bununla kimi kandırabileceğini sanıyorsun? Keşke bastonumu alsaydım. Nerede kaldı? Kapıları kapamışlar mıdır? Ama ben bunu değil, seni düşünmeye geldim. Bu yalnız terk edilmiş mezar taşının içinde. Ah, sen hiç aklına gelir miydi? Bir gün gelip burada okuyacağımı üstüne dikilmiş bir taşın. Doktor Selahattin Darwinoğlu, 1881-1942, ruhuna Fatiha. Demin okudum ya Selahattin, zaten sen artık inanmıyordun ki ve bu yüzden cehennem acıları içinde orada ruhunun kıvrandığını. Ya Rabbi, ben düşünmek istemiyorum ama bu benim suçum mu? Ben ona kaç kere tövbe de Selahattin dediysem sen benimle alay etmedin mi? Budala kadın, aptal kadın, herkes gibi senin de beynini yıkamışlar. Ne Allah var ne ahiret. Öteki dünya bizi bu dünyada yola sokmak için uydurulmuş iğrenç bir yalandır. Tanrı'nın varlığını kanıtlamak için elimizde o skolastik saçmalardan başka bir kanıt kalmadı. Yalnızca olgular ve şeyler vardır ve biz onları ve onların arasındaki ilişkileri bilebiliriz ve benim görevim bütün doğuya Allah'ın olmadığını anlatmaktır. Dinliyor musun Fatma? Tövbe, bunları düşünme. Ben senin daha şeytana teslim olmadığını, o ilk günlerini düşünmek isterim.